Ayrım 27. Aklı Kemal 4. cilt, Sinan Meydan, sayfa 357. Dil devriminin kökleri. Bazı çevrelerin iddia ettiği gibi Atatürk'ün dil devrimi durup dururken hiç gerek yokken yapılmış bir devrim değildir. 20. yüzyılın başlarında Atatürk'ün dil devrimini zorunlu kılan Osmanlıca'dan kaynaklı çok ciddi nedenler vardır. Bu nedenleri şöyle sıralayabiliriz. 8. yüzyılda Türklerin Müslüman olmasından sonra ibadet ve bilim dili olarak Arapça, sanat, edebiyat dili olarak da Farsçanın kullanılmaya başlanmasıyla zamanla Türkçe ihmal edilerek adeta unutulmaya yüz tutmuştur. 13. yüzyılda Anadolu'nun ilk Müslüman Türk devleti olarak bilinen Anadolu Selçuklu Devleti'nin resmi dil olarak Farsçayı kabul etmesi bu devlette dil ikiliğine neden olmuştur. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Türkmen halkı Türkçe konuşurken devlet yöneticilerinin Farsça konuşması ciddi sorunlara yol açmıştır. Nitekim 1277'de Selçuklu'ya baş kaldırıp Konya'yı ele geçirip bağımsızlığını ilan eden Karamanoğlu Mehmet Bey çıkardığı ilk fermanda bugünden sonra divanda, dergahta, mecliste, meydanda Türkçeden başka dil kullanılmaya diyerek bir anlamda ana diline sahip çıkmak isteyen Türkmen çoğunluğun sesi olmuştur. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 590. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan Osmanlı Devleti'nin özellikle 16. yüzyıldan sonra bilim ve edebiyat dili olarak Farsça ve Farsça ağırlıklı bir dil kullanması sonucunda bu dile artık Türkçe denilemeyeceği için Osmanlıca adı verilmiştir. 16-19. yüzyıl arasında adeta Arapça ve Farsçanın istilasına uğrayan Türkçe öylesine dışlanmış ki ayağı çarıklı kaba Türklerin konuştuğu dil diye adlandırılmıştır. AGE sayfa 590. Osmanlı'da o dönemde Türkçe o kadar aşağılanmıştır ki, örneğin Yavuz Sultan Selim dönemi olaylarını anlatan Selimname adlı kitabın yazarı Keşfi, kitabını Türkçe yazmasını isteyen bir şaire, Türk dili iri bir inci tanesi gibi yontulmamıştır ve iç tırmalayıcıdır. O yüzden yeryüzündeki zayıf yaratılışlı kişilerce hoş karşılanmamakta, dilde kurallara önem veren kimselerin anlayış ve beğenisine de uygun düşmemektedir. Bu yüzden de kültürlü kimselerin görüşlerinde dışlanmış ve güzel konuşan kişilerin söyleyişlerinde aşağılanmıştır diyebilmiştir. Turan, Atatürk ve Ulusal Dil, sayfa 10. İslamiyet'in kabulünden sonra Türkçe'ye yerleşmeye başlayan Arapça ve Farsça sözcüklerin oranı Karahanlılar döneminde Kutadgu Bilig'de %1-2 iken 200 yıl sonra yazılan Atabetül Hakayık'ta bu oran %20-26'ya çıkmıştır. Arapça ve Farsça'nın oranı Türkçe'ye ağırlık veren halk şairi Yunus Emre'de %13 civarındayken Divan şairi Baki'de %65, Nefi'de %60, Nabi'de %54'tür. Arapça-Farsça oranı Tanzimat şair ve yazarlarından Namık Kemal'de %62, Şemsettin Sami'de %64, Ahmet Mithat'ta %57, İttihat ve Terakki döneminde Ziya Gökalp'te %57'dir. Doğan Aksan, Türkiye Türkçesinin Dünü, Bugünü, Yarını, 2. basım, İstanbul 2001, sayfa 117. Osmanlı'da saray ve edebiyat çevrelerinin Arapça-Farsça özentisi yüzünden Türkçe sözcükler yerine Arapça, Farsça karşılıkları kullanılmıştır. Örneğin odun yerine hatab, et yerine lah, pirinç yerine erz, yok yerine na mevcut, bekleme yerine intizar, çarpışma yerine müsademe, baş yerine res, göz yerine çeş, yüz yerine veş, dil yerine lisan, el yerine yed gibi sözcükler kullanılmıştır. Zeynep Korkmaz, Atatürk ve Türk Dili, Türk Dili Dergisi, sayfa 655, Temmuz 2006, sayfa 19. Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu, Bilim, Kültür ve Öğretim Dili olarak Türkçe, Ankara 2001, sayfa 28. Ayrıca baba yerine peder, anne yerine valide, hakimler yerine hükkam, çiğdem yerine lahlah, yol yerine tarik, gün yerine yevm, yeni yerine cedid kullanılmıştır. Garip kullanımlar da vardır. Örneğin resmi geçit tamlaması, resm Arapça tören demektir, geçit ise Türkçedir. Aslında bu sözcüğün doğrusu Türkçe geçit töreni olmalıdır. 13-17 yüzyıl arasında Türkçe'de yazılanlar bugün 21. yüzyılda anlaşılırken, 16-20. yüzyıl arasında Arapça-Farsça ağırlıklı yazılanlar bugün anlaşılamamaktadır. Örneğin Dede Korkut, Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal Türkçe kullandıkları için bugün bile çok rahat anlaşılmaktadırlar. Ancak Baki, Nef'i, Abdülhak Hamit bugün anlaşılamamakta ya da zor anlaşılmaktadır. Çünkü ağırlıklı olarak Arapça ve Farsça kullanmışlardır. İşte bir örnek. Halk şairlerinden Karacaoğlan der ki, nedendir de kömür gözlüm nedendir? Şu geceki benim uyumadığım, Çetin derler ayrılığın derdini, ayrılık derdine doyamadığım. Korkmaz AGM sayfa 20. Sanırım anladınız çünkü Türkçe. Divan şairlerinden Nefi der ki, girdi miftahı derdi genci maniya elime, aleme bezdi güher eylesem itlaf değil, levh-i mahfuz-i sühandır değil peki Nefi, tab-ı yaran gibi dükkançı ishahap değil. AGM sayfa 20. Sanırım anlamadınız çünkü Arapça Farsça. Görüldüğü gibi yüzyıllar önce yazılmış, söylenmiş metinleri bugün anlayamamamızın nedeni Atatürk'ün dil devrimi değil, yüzyıllarca önce o metinleri yazanların Türkçe yerine Arapça, Farsça kullanmalarıdır. Başka bir şekilde ifade etmek gerekirse, İngilizlerin 500 yıl önce Shakespeare'in yazdıklarını bugün okuyup anlamalarının nedeni, İngilizlerin 500 yıl önce dillerine sahip çıkmalarıyken, bizim 500 yıl önce Nefi'nin yazdıklarını bugün anlayamamamızın nedeni 500 yıl önce dilimize sahip çıkamamamızdır. İşte zaten bu sahipsizlik bizde 20. yüzyılda dil devrimini zorunlu kılmıştır. Osmanlı'da bilim, sanat ve eğitim alanlarından dışlanan Türkçe öylesine hor görülmüştür ki bazı Türkçe sözcüklerin yerine uyduruk Arapça sözcükler üretilmiştir. Örneğin dilimizde okumaktan gelen okul sözcüğü yerine Arapların yazıhane, büro anlamında kullandıkları Arapça mektep sözcüğü uydurulmuştur. Karal AGM sayfa 28. 19. ve 20. yüzyılda yenilik hareketlerinin hızlandığı dönemde Osmanlıcanın yetersizliği iyice ortaya çıkmıştır. Batılılaşmaya paralel batıdan sızan İngilizce, Fransızca, Almanca bilim, sanat, tıp ve kültür terimlerine yeni karşılıklar bulunması gündeme gelmiştir. Ancak yüzyıllar boyunca Türkçe adeta unutulmaya terk edildiği için bu yabancı sözcüklere Türkçe değil Arapça karşılıklar türetilmeye çalışılmıştır. Örneğin Ziya Gökalp, sosyoloji yerine içtimaiyat, psikoloji yerine ruhiyat, realite yerine şeniyet, kültür yerine harz gibi Arapça karşılıklar türetmiştir. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 591. Bunun gibi Namık Kemal Hürriyet, Ekrem Bey Tenkit gibi Arapça kökenli sözcükler türetmiş ama bu sözcükler Arapça anlamlarıyla kullanılmamıştır. Cahit Tanyol, Atatürk ve Halkçılık, İstanbul T'ye, sayfa 120. Böylece aslında yabancı sözcüklere yine yabancı karşılıklar bulunmuştur. Başlangıçta Namık Kemal ve Ziya Gökalp gibi çok önemli Osmanlı aydınları bile batıdan gelen yabancı sözcüklere Türkçe karşılık türetmeyi düşünemeyecek kadar Türkçeden uzaklaşmışlardır maalesef. Atatürk'ün Öztürkçe hareketi dikkate alınacak olursa onun kendisini derinden etkileyen bu iki aydını açtığı rahatlıkla söylenebilir. Osmanlı'da medreselerde Türkçe yasaktır. Osmanlı'da Türkçe eğitim dili olarak ilk kez 1773'te Mühendishane-i Bahri Hümayun'un Deniz Harp Okulu'nun temeli kurulmasıyla kullanılmaya başlanmıştır. Karal AGM sayfa 48-49. 1793'te 3. Selim tarafından kurulan Mühendishane-i Bahri Hümayun'da da dersler Türkçe verilmiştir. AGM sayfa 50. 1827'de 2. Mahmut döneminde açılan Tıp Okulu'nda da Türkçe'ye önem verilmiştir. Turan, Atatürk ve Ulusal Dil sayfa 11. 1. Meşrutiyet'in ilanıyla yürürlüğe giren 1876 Anayasası Kanuni Esasisi'nin 18. maddesine göre devlet memuru olacakların Türkçe bilmeleri zorunlu tutulmuştur. AGE sayfa 13. 1877'de yürürlüğe giren Belediyeler Yasası'na göre de belediye meclislerine üye olacakların Türkçe bilmeleri zorunludur. AGE sayfa 14. 1876 Anayasası'nda Türkçenin resmi dil olduğunun belirtilmesiyle ilkokullarda da Türkçe resmi dil haline getirilmiştir. Karal AGM sayfa 77. 1908'de Türkçeyi güçlendirmek amacıyla Ahmet Mithat, Necip Asım, Veled Çelebi, Baharalı Tahir gibi aydınlarca Türk Derneği kurulmuştur. AGM sayfa 81-82. Osmanlı döneminde 19. yüzyıla kadar Türkçenin bir dil bilgisinin, gramerinin olduğu bile düşünülmemiş, bu konuda hiçbir çalışma yapılmamıştır. Türkçenin dil bilgisini ilk kez tarihçi hukukçu Ahmet Cevdet Paşa, 1823-1895 ve Sadrazam Mehmet Fuat Paşa, 1815-1869 düşünmüştür. Ancak bunların düşündüğü dil bilgisi sadece Türkçe'ye özgü kuralları içeren bir dil bilgisi değil, içinde Türkçe'yi de barındıran Osmanlıca'ya özgü bir dil bilgisidir. Türkçe'ye özgü dil bilgisinden ilk söz eden Osmanlı aydını Şemsettin Sami'dir. 1850-1904. Bu konuyla ilk ilgilenenlerden biri de Şinasi'dir. 1826-1871. Tanyol AGE sayfa 121-122. Dilde sadeleşme ve Türkçe konusu ilk olarak 2. Meşrutiyet döneminde Selanik'te çıkan Genç Kalemler dergisinde sistemli bir şekilde ele alınmış, onu daha sonra yayımlanan Türk Yurdu, Yeni Mecmua gibi dergiler takip etmiştir. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında Şinasi, Ziya Paşa, Ali Suavi, Ömer Seyfettin, Ali Canip, Ahmet Vefik Paşa, Şemsettin Sami gibi aydınlar Türkçe'ye önem verilmesi gerektiğini savunmuşlardır. Mustafa Celalettin, Eski ve Modern Türkler adlı kitabında çok eski bir dil olan Türkçenin Latince'yi çok derinden etkilediğini ileri sürmüştür. Karal AGM sayfa 58. Ahmet Cevdet Paşa'nın kurduğu Darül Muallimat Öğretmen Okulu programlarında bolca Türkçe dersine yer verilmiştir. Yine onun kurduğu Encümeni Daniş adlı İlk Dil Akademisi'nin kuruluş bildirgesinde akademi Türk dilini geliştirmeye çalışacaktır. Eskiler eserlerinde Arapça ve Farsça kelimelere o kadar yer vermişlerdir ki bir sahifede ancak bir iki Türkçe sözcüğe rastlanmaktadır denilerek yüzyıllarca Türkçenin Arapça ve Farsça içinde ezilmesi eleştirilmiştir. AGM sayfa 59. İkinci Meşrutiyet döneminde Türkçenin geliştirilmesi konusunda ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Bu tartışmaları üç başlık altında toplamak mümkündür. 1. Resmi yazışma dilinin sadeleştirilmesiyle yetinilmesi. 2. Alfabenin düzenlenmesi. 3. Türkçenin Arapça ve Farsçadan temizlenerek bağımsız bir dil durumuna getirilmesi. AGM sayfa 62. Atatürk dil devrimini gerçekleştirirken 19. yüzyıldan beri devam eden bu dil tartışmalarından beslenmiştir. Ancak çok daha sistemli, çok daha planlı, çok daha bilimsel, çok daha cesur ve radikal hareket ederek yüzyıllardır dışlanıp unutulmaya terk edilmiş Türkçeyi kurtarmıştır. Türk Dil Tezinin Doğuşu, İlk Hazırlıklar, Kitaplar, Kuruluşlar. Atatürk'ün Türk Dil Tezinden önce bu tezi de içinde barındıran dil devriminden söz etmek gerekir. Atatürk 1928'de harf devrimi ile Türkçenin ses ve dil bilgisi yapısına hiç uymayan Arap alfabesi yerine, Türkçenin ses ve dil bilgisi, gramer yapısına neredeyse birebir uyan Göktürk Etrüsk kökenli Latin alfabesini, Yeni Türk alfabesini kabul etmiştir. Ancak Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesi yazı ve dil sorununun yalnızca yarısına çözüm getirmiştir. Arapça, Farsça, Türkçe ve hatta Fransızca karışımı Osmanlıca adlı yapay dil Arap harfleriyle yazmaktansa Latin harfleriyle yazmak çok daha kolay olmasına karşın yazılan metinlerin anlaşılmasındaki zorluk devam etmiştir. Bu durumda şimdi yapılması gereken dil sorununu çözmek, Türkçeyi çepeçevre saran Arapça ve Farsça sözcükleri atıp yerlerine yeni sözcükler bularak, türeterek herkesin anlayabileceği öz ve sade bir Türkçe yaratmaktır. Şevket Süreyya Aydemir, Atatürk'ün yazı ve dil konusunu hep birlikte ele aldığını belirtmiştir. Gazi, Türk harfleriyle Türk dilinin sadeleştirilmesi, arınması, köklerinin çağdaş kurallarla araştırılması işini daima beraber alıyordu. Kısaca Türk dili hareketi aslında harf hareketiyle aynı zamanda başladı. Aydemir, Tek Adam, Cilt 3, sayfa 306. 1. Türk Dil Kurultayı'nda seçilen yönetim kurulu 17 Ekim 1932'de yayımladığı bildiride dil devriminin amacını şöyle açıklamıştır. 1. Türk dilini ulusal kültürümüzün eksiksiz bir anlatım aracı yapmak. 2. Bunun için yazı dilinden Türkçe'ye yabancı kalmış ögeleri atmak ve ana ögeleri öz Türkçe olan ulusal bir dil yaratmak. Dil devriminin belli başlı nedenleri şunlardır. 1. Yüzyıllardır ihmal edilerek unutulup kısırlaşan Türkçe'yi kurtarmak. 2. Konuşma dili Türkçe ile yazı dili, Arapça, Farsça ağırlıklı ağdalı dil arasındaki açıklığı kapatmak. 3. Türk Ulus Devleti'ni Türk ulusunun dili Türkçe ile güçlendirmek. 4. Türkçenin çok eski ve mükemmel bir dil olduğunu kanıtlamak. Sinan Meydan, Cumhuriyet Tarihi Yalanları 1. Kitap 5. Basım, İstanbul 2012, sayfa 482-484. 5. Tarih tezini destekleyecek bir dil tezi geliştirmek. Atatürk yüzyıllardır ihmal edip unutulmaya terk edilmiş Türkçeyi kurtarmaya karar verirken, 535 edebiyat, 397 dil bilim kitabı okumuştur. Turan, Mustafa Kemal Atatürk, sayfa 64. Yeryüzünde bugüne kadar Atatürk'ten başka hiçbir devrimci böyle bir istatistiğe sahip değildir. Atatürk'ün dil devrimini gerçekleştirmeden önce okuduğu dil bilim konulu kitaplardan bazıları şunlardır. 1. Vasily Ivanovich Verbitsky, Altay Aladağ Türk Lehçeleri Lügati 1-2. 2. Hilaria de Barenton, Agram Mumyası Etrüsk Metni. 3. Profesör Joseph Bartolomei, Ansiklopedik Sözcük. 4. Hamit Zübeyir, Koşay, İshak Rafet, Işıtmam, Anadilden Derlemeler. 5. Şe'a Uhantey, Çuvaş Grameri Özeti. 6. Ne-i Zoruntnitski, Çuvaş Söz Kökleri Lügatı. 7. Doktor Gustav Schlegel, Çince Yazıtlar. 8. Profesör Joseph Vendriz, Dil Bilim Tarihine Giriş. 9. Hilaria de Barentum, Dillerin, Dinlerin ve Halkların Kökeni. 10. Charles Magoe Leon Flot, Fransız Dil Dersi. 11. François Pierre Guillaume Guizot, Fransız Dili Evrensel Eş Anlamlı Kelimeler Sözcüğü. 12. Antonia Pauline Pihan, Fransız Dilindeki Sözcüklerin Etimolojik Sözlüğü. 13. Oscar Bloch, Fransızca Etimoloji Sözlüğü. 14. Louis-Marie Couecherat, Fransızca Latince Sözlük. 15. J.B. Morini, Fransızca Sözcükler Etimoloji Sözlüğü. 16. Mehmet Ekrem, Fransızca Türkçe Sözlük. 17. H. Burgin A. Grosiet, Fransızcanın Öğretimi. 18. Hilary de Barenton, Gramerin Kökeni. 19. Ahmet Vahit Moran, İngilizce-Türkçe Yoğunlaştırılmış Sözlük. 20. Ebu Tahir Muhammed B. Yakup B. İbrahim, Kamus Tercümesi. 21. Şemsettin Sami, Kamusi Türkiye. 22. İ.M. Bukin, Kırgız Sözlüğü. 23. Platon Mihailoviç Melioranski, Kırgızcanın Söz Dizimi. 24. Profesör E. Ernaut, Profesör A. Melie, Latin Dili Köken Bilimsel Sözlüğü. 25. Louis-Marie Couecherat, Amedee Davellay, Latince Türkçe Sözcük. 26. Abdülkavyum Nasiri, Lehçeyi Tatari. 27. Buharalı Şeyh Süleyman Efendi, Lugati Çağatay ve Türki Osmani. 28. M. Brasseur de Bourbourg, Maya Dili. 29. Sumalai Uglulanyan Seura, Orhun Yazıtları. 30. Necip Asım, Yazıksız, Orhun Abideleri. 31. Pierre Larus, Renkli Küçük Sözlük. 32. Hamdi Hüseyin Remzi, Tercümanül Lügat. 33. Bedros Kerestedijan, Türk diline ait bir köken bilimsel sözlük. 34. Pabette Kurteyye, Türk Doğu Sözlüğü. 35. Hüseyin Kazım Kadri, Türk Lügati. 36. Bekir Çobanzade, Türk Tatar Lisaniyatına Methal, Giriş. 37. İsmail Habib Sevük, Türk Teceddüt, Yeni Edebiyatı Tarihi. 38. Doktor H.F. Kıvergiç, Türkçe-Fransızca Sözlük. 39. Ahmet Cevat Emre, Türkçe'de Kelime Teşkili. 40. Doktor H.F. Kıvergiç, Türkoloji İncelemesi. 41. Nikolay Katanov, Uranha Sözlüğü. 42. Edward Karlovich Pekarski, Yakut Dili Lügati. 43. İbrahim Alaeddin, Yeni Türk Lügati. 44. Profesör Emil Boisak, Yunan Dilinin Etimolojik Sözlüğü. 45. Mayer Leo, Yunan Etimolojisi El Kitabı. 46. S. Maksudi Arsal, Türk Dili İçin. Ayrıntılar için bakınız Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar, 24 cilt, Anıtkabir Derneği Yayınları, Ankara 2001. Atatürk bu kitapları okurken de hep yaptığı gibi önemli gördüğü yerlerin altını çizmiş, sayfa kenarlarını özel notlar almış, hatta bazen bu kitapların boş sayfalarına el yazısıyla sözcük analiz çalışmaları yapmıştır. Örneğin Pekarski'nin Yakut Dili Lügatı adlı eserini okurken kitabın sonunda boş bir yerlere Yakut Dili Lügatı'ndan çıkan çalışmalar başlığı altında kendi dil notlarını almıştır. Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 10, Ankara 2001, sayfa 153-2018. Yine Brasseur de Bourbourg'un Maya Dili adlı kitabını okurken de kitapta geçen 150'den fazla Mayaca sözcüğe kendi el yazısıyla Türkçe karşılıklar bulmuş ve böylece Türkiye'deki ilk Mayaca Türkçe sözlüğü hazırlamıştır. Atatürk'ün Okuduğu Kitaplar, Cilt 20, sayfa 150-201. Bu konuda ayrıca bakınız Sinan Meydan, Köken, Atatürk ve Kayıp Kıta Mu. Cilt 2, 4. basım, İstanbul 2012, sayfa 41-45. Atatürk'ün okuduğu bine yakın edebiyat, dil bilim kitabının önemli bir bölümü değişik dillerin etimoloji sözlükleri, klasik sözlükleri ve gramerleridir. Atatürk Türkçenin yüzyıllar içindeki kayıp köklerini ararken dünya dillerine yönelmiştir. Bir taraftan Türkçenin kaynağı olarak gördüğü Kazakça, Kırgızca, Türkmence gibi Orta Asya dillerini, diğer taraftan Türkçenin yüzyıllar içinde söz alıp söz verdiği İngilizce, Fransızca gibi Batı dillerini, öte taraftan da tarih içinde Türklerin gidip iz bıraktıkları coğrafyalardaki Sümerce, Latince, Mayaca gibi eski ölü dilleri taramıştır. Böylece hem yaşadığı dönemde hem de binlerce yıl önce de Türkçenin izlerini aramıştır. Atatürk'ün Türk Dil Devrimi'ni yapıp Türk Dil Tezi'ni geliştirmesinde Sadi Maksudi Arsal'ın Türk Dili İçin adlı çok önemli kitabı tetikleyici bir etkiye sahiptir. Bu kitap daha basılmadan önce Atatürk'e sunulmuş, Atatürk kitabı okuduğunda öyle çok beğenmiş ki hayatında belki de ilk kez bir kitabı ön söz sayılabilecek Vecizeler dizisi yazmıştır. 2 Eylül 1930 tarihini taşıyan o kısa metin şudur. Ulusal duygu ile dil arasındaki bağ çok kuvvetlidir. Dilin ulusal ve zengin olması, ulusal duygunun gelişmesinde başlıca etkendir. Türk dili, dillerin en zenginlerinden biridir. Yeter ki bu dil bilinçle işlensin. Ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır. Turan AG'ye sayfa 593, Toprak AG'ye sayfa 429. Sadi Maksudi Arsal, Rus parlamentosunda üyeyken ünlü dil bilgini Wilhelm Radloff'la yakın ilişki kurmuş, daha 1920'lerde Türkçenin özdeşmesini savunmuş, 1924'te Sorbonne'da öğretim görevlisi olarak çalışmış, dil konulu konferanslar vermek için Türkiye'ye gelmiş, verdiği konferanslardan biri hem Türk Yurdu dergisinde hem de İktam gazetesinde yayımlanmış ve daha sonra Türkiye'de kalıp Ankara Hukuk Mektebi'nde çalışmaya başlamış, dünya çapında bir dil bilimcidir. Arsal, 1920'lerin sonlarına doğru Milliyet gazetesinde Lisan Islahı Meselesi adlı yazılar yazmıştır. Onun Milliyet'teki yazı dizisini takip edenlerden biri de Atatürk'tür. Harf devriminin yapıldığı 1928 yılından itibaren Atatürk, dil konusundaki görüşlerine çok değer verdiği Sadi Maksudi Arsal'ı Çankaya sofralarına davet edip kendisine büyük iltifatlarda bulunmuştur. Toprak AG'ye sayfa 426-429. Atatürk dil devriminin kilometre taşlarını belirlerken de en çok Sadi Maksudi Arsal'ın Türk Dili İçin adlı önemli kitabından yararlanmıştır. Sadi Maksudi Arsal'ın kızı Adile Ayda da babasının izinden giderek Türk tarih ve Türk dil tezinin en önemli konularından biri olan Etrüskleri araştırmış ve Etrüsklerin Türk kökenli olduğuna ilişkin çok ciddi sonuçlara ulaşıp bunları kitap halinde yayımlamıştır. Bakınız Adile Ayda Etrüskler Türk mü idi? Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1974. Profesör Zafer Toprak'ın deyişiyle 30'lu yıllardaki dil devrimini tetikleyen başyapıt bir kitaptı. Toprak AG'ye sayfa 430. Sadi Maksudi Arsal'ın Türk Dili İçin adlı kitabını değerli kılan özelliklerden biri, kitabı Atatürk'ün kısa ön sözü dışında dönemin en ünlü şarkiyatçılarından ve dil bilimcilerinden Breslau Üniversitesi Profesörü Karl Brockhelmann'ın da uzun bir ön söz yazmış olmasıdır. Karl Brockhelmann, 1868-1956, çağının en ünlü Semitik diller uzmanı ve şarkiyatçısıydı. Eşit Türk lehçelerine dair son derece değerli makaleleri ve eserleri vardı. Almanya'da Rostock'ta doğmuş, Breslau, Berlin ve 1903'ten itibaren Königsberg Üniversitelerinde akademik yaşamını sürdürmüş, geniş bir ilgi alanı olan tükenmez enerji ve inanılmayacak ölçüde kuvvetli belleğe sahip bir bilim insanıydı. AG sayfa 430. Sadi Maksudi Arsal'ın Türk Dili İçin adlı kitabı, Türk Dili İçin gerçekten çok önemli üç büyük ismi bir araya getirmiştir. 1. Dil bilim alanında dünyanın en seçkin bilim insanlarından biri olan Karl Brockhelmann. 2. İslam öncesi Türk tarihi ve hukuku alanında en seçkin bilim insanlarından Sadi Maksudi Arsal. 3. Dil devrimini gerçekleştirecek olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. AG'ye sayfa 431. Atatürk, Ekim 1922'de Bursa öğretmenleriyle yaptığı görüşmede Türkçeyi Arapça kurallardan kurtarma düşüncesini savunarak dil devriminin ilk işaretini vermiştir. M. Şakir Ülkü Taşır, Atatürk ve Harf Devrimi, Mart 1998, sayfa 41. 1926'da Milli Eğitim Bakanlığı kuruluş yasası görüşülürken dil sorununda gündeme gelmiş, dönemin Milli Eğitim Bakanı Mustafa Necati bu soruna ilişkin olarak Türkiye'deki dil meselesi çok önemlidir. Henüz nasıl yazmak lazım geldiği hakkında ortak bir kanaatimiz yoktur. Dilimizin ıslahı için ne yapmak lazım gelirse tedbir alacağız demiştir. Turan AG'ye sayfa 592. Yazı ve dil sorununa çözüm bulmak için kurulan komisyona Alfabe Komisyonu ve Dil Heyeti adı verilmiştir. Komisyon 1928'de yeni Türk alfabesini belirledikten sonra dağıtılmayarak hatta daha da güçlendirilerek Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanmıştır. Turan AG'ye sayfa 592, Atay Çankaya sayfa 541. CHP'nin 1927 kurultayında kabul edilen tüzüğünün genel esaslar bölümündeki 5. maddede Türk diline ve Türk kültürüne şöyle vurgu yapılmıştır. Vatandaşlar arasında en kuvvetli bağın dil birliği, his birliği, fikir birliği olduğuna inanan parti, Türk dilini ve kültürünü hakkıyla yaymak ve geliştirmeyi esas kabul eder. AGE sayfa 592. Dil heyeti öncelikle bir yazım kılavuzu ile bir Türk söz kitabı, Türkçe sözlük hazırlanmasına ve iki ciltlik Fransızca Larousse'un Türkçe'ye çevrilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda Celal Sahir, Ahmet Rasim ve İbrahim Necmi bir yazım kılavuzu hazırlamıştır. Ancak Larousse'un Türkçe'ye tercüme edilmesi sırasında sorunlarla karşılaşılmıştır. Fransızca birçok terimin Osmanlıca karşılığının olmadığı fark edilmiş ve böylece çok zengin bir dil olduğu sanılan Osmanlıcanın aslında ne kadar fakir bir dil olduğu anlaşılmıştır. Turan AGE sayfa 592-593, Atay AGE sayfa 541. Mustafa Necati'nin zamansız ölümü üzerine Milli Eğitim Bakanlığı görevinde üstlenen Başbakan İsmet İnönü 17 Şubat 1929'da terim sorunlarının tartışıldığı toplantıya başkanlık etmiş ve ünlü efendiler diye başlayan tümüyle öz Türkçe bir konuşma yapmıştır. İnönü konuşmasında Türkçenin yabancı sözcüklerden temizlenmesini, bunun içinde yabancı sözcükleri Türkçe karşılıklar bulunmasını istemiştir. Bu doğrultuda komisyon şu kararı almıştır. Dilde karşılığı bulunan terimlerin Türkçesini kullanmak, bulunmayanları yerine Türkçe sözcükler türetmek. Turan AGE sayfa 593. Atatürk de her fırsatta öz Türkçe konusuna dikkat çekmiştir. Örneğin 2 Eylül 1930'da Sadri Maksudi Arsal'ın Türk Dili adlı eserine yazdığı ön değerlendirme yazısında ülkesini, yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk ulusu, dilini de yabancı dillerin boyundurundan kurtarmalıdır diyerek Türkçe'yi yabancı dillerin baskısından kurtarıp bağımsızlığına kavuşturmaktan söz etmiştir. AGE sayfa 593. Atatürk 1931 yılında Vatandaş İçin Medeni Bilgiler kitabında bu konuda çok daha önemli açıklamalar yapmıştır. Şöyle demiştir. Türk ulusunun dili Türkçedir. Türk dili dünyadaki en güzel, en zengin ve en kolay bir dildir. Türk dili Türk ulusu için kutsal bir hazinedir. Çünkü Türk ulusunun geçirdiği bunca tehlikeli durumlarda ahlakının, geleneklerinin, anılarının, çıkarlarının, özetle bugün kendi ulusallığını yapan her şeyin dili aracılığıyla olduğunu görüyor. Türk dili, Türk ulusunun kalbidir, belleğidir. Bu durumda yapılması gereken, Türk ulusunun kalbi, belleği olan Türkçeyi bütün zenginliğiyle ve öz güzelliğiyle ortaya çıkarıp yaşanılır kılmaktır. İlerleyen günlerde Milli Eğitim Komisyonu çıkarılacak veya değiştirilecek tüm yasaların Osmanlıca değil, halkın anlayacağı bir Türkçe ile yazılması yönünde bir karar almıştır. Bu doğrultuda aydınlar, gazeteciler, öğretmenler, bilim insanları Türkçe'ye önem vermeye, Türkçe kullanmaya başlamışlardır. Yüzyıllar içinde kaybolmaya yüz tutmuş sözcükleri arayıp bulmak için gezici derleme ekipleri oluşturulmuştur. Bu ekipler köylere, kasabalara giderek ağızlar, şiveler, deyimler, atasözleri ve efsaneler derlemiş, Türkçe şiirler toplamıştır. Aydoğan AGE sayfa 204-205. Atatürk dil devrimini gerçekleştirirken 12 Temmuz 1932'de program ve tüzüğünü kendisinin hazırladığı Türk Dili Tetkik Cemiyeti'ni kurmuştur. Bu cemiyet 1936'da Türk Dil Kurumu'na dönüştürülmüştür. Türk Tarih Kurumu'nun olduğu gibi Türk Dil Kurumu'nun koruyucu başkanı yine Atatürk'tür. Türk Dil Kurumu'nun ilk yönetmeliğinin birinci maddesinde kurumun amacı şöyle açıklanmıştır. Türk dilinin öz güzelliğini ve zenginliği meydana çıkarmak ve onu dünya dilleri arasında değerine yaraşır yüksekliğe eriştirmek. Türk Dil Tetkik Cemiyeti Nizamnamesi İstanbul TC Marif Vekaleti 1932. Afet İnan Atatürk'ün Türk Dil Kurumu için iki cepheli bir hedef belirlediğini ifade ederek bu iki cepheyi şöyle açıklamıştır. 1. Türk dilinin sadeleştirilmesi, halkın konuşma diliyle yazı dili arasında bir birlik ve ahenk kurulması, konuşma, edebiyat ve ilim dilimizin kesin kurallarla saptanarak tarihi metinlerden ve yaşayan halk lehçelerinden taramalar, derlemeler yaparak bir kelime ve terim hazinesi vücuda getirilmesi. Bunların başarılması zamana ve bir kurulun sürekli çalışmalarına ihtiyaç gösteriyordu. 2. Dil incelemeleri için tarihi araştırmalarda belge değeri olan ölü veya eski dillerin yöntemli bir şekilde incelenmesi ve karşılaştırmalar yapılması idi. Bu suretle Türk ve Türkiye tarihine kaynaklık edecek bütün eski dillerin üzerinde yetkiyle çalışma ve araştırmalar yapılmalı idi. Afet İnan, Atatürk hakkında hatıralar ve belgeler. Hazırlayan Arı İnan, 5. basım. İstanbul 2007, sayfa 294-295. Atatürk Türk Dil Kurumu'nun, TDK, kapılarının herkese açık olduğunu, dil üzerine kafa yoran herkesin TDK'nın doğal bir üyesi sayılacağını bildirmiştir. TDK'nın 26 Eylül 1932'de Dolmabahçe Sarayı'ndaki ilk kurultayından önce yayımlanan bildirisinde kadın erkek her Türk yurttaş Türk Dil Tetkik Cemiyeti'nin üyesidir. Kendini kurultaya çağrılmış saymalıdır. Türk Dil Kurultayı İstanbul 1937 sayfa 485 denilerek son derece halkçı ve demokratik bir yaklaşımla bütün bir Türk ulusu Türkçe konusunda bir şeyler yapmaya davet edilmiştir. TDK, yerli ve yabancı çok sayıda dilcinin katıldığı dil kurultayları düzenlemiştir. Bu kurultaylarda Türkçenin dünyanın en eski dillerinden biri olduğu belgelerle ortaya konulmuştur. Tarama ve derleme çalışmaları yapılarak halk ağızlarında yaşamaya devam eden Türkçe sözcükler toplanmıştır. Bunlar Osmanlıca'dan Türkçe'ye söz karşılıkları tarama dergisi adıyla iki cilt olarak yayımlanmıştır. Türkçe karşılıkları bulunamayan Arapça ve Farsça sözcükler için Osmanlıca'dan Türkçe'ye cep kılavuzu ve Türkçe'den Osmanlıca'ya cep kılavuzu hazırlanmıştır. Türk dilinin tarihi kaynakları yeni Türk harfleriyle basılmaya başlanmıştır. Örneğin Divan-ı Lügat-ü-Türk, Kutadgu Bilik gibi eserler tıpkı basımları, metinleri, çevirileri ve dizinleriyle yayımlanmıştır. İslam dininin Kur'an, hadis ve ezan gibi temel kaynakları ve simgeleri Türkçe'ye çevrilmiştir. Türk tarihiyle birlikte Türk dilini araştırması için 1936'da adını bizzat Atatürk'ün koyduğu Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi kurulmuştur. Atatürk'ün 1930'larda ileri sürdüğü Güneş Dil Teorisi 1936 yılında 3. Dil Kurultayı'nda enine boyuna tartışılmıştır. Atatürk bir taraftan tarama, derleme ve türetme çalışmalarıyla Türk dilini zenginleştirmeye çalışırken, diğer taraftan tarih ve dil bilim çalışmalarıyla Türk dilinin eskiliğini ve eski uygarlıklardan birçoğunun aslında Türkçe kullandıklarını kanıtlamaya uğraşmıştır. İşte bu ikinci uğraşıyla elde ettiği bilgileri Türk dil tezi olarak ortaya koymuş ve bu tezin dil kurultaylarında enine boyuna tartışılmasını istemiştir. Atatürk'ün Türk dil tezine göre Sümerce, Etruskçe, Hititçe gibi eski çağ uygarlıklarının dillerinin temelinde eski Türkçe vardır. Atatürk bu tezi de öyle durup dururken uydurmuş değildir. Okuduğu bine yakın dil bilim kitabı arasında dünyaca ünlü bazı bilim insanlarının kitaplarında bu yönde bazı önemli belge ve bilgilere rastlamış ve bu belge ve bilgilerden esinlenmiştir. Türk dil tezini geliştirirken Atatürk'ü en çok etkileyen bilim insanları ve kitapları şunlardır. Feli Lenormant'ın Kalden'in İlkel Dili ve Turanlı Lehçeler, A.V. Edlinger'in Türk dillerinin Hint-Avrupa dilleriyle olan eski bağlantıları, E. Hommel'in 200 Sümer Türk kelimesinin karşılaştırılması, Leon Cahun'un Fransa'da Ari dillere tekadüm eden lehçenin Turani menşei, B. Carra de Vaus'un Etrusk dili, Sadri Maksudi'nin Türk dili için, Dr. H. F. Kvergic'in Türk-Sümer dilleri üzerine araştırmalar ve W. Radloff'un 4 ciltlik Türk lehçeleri sözlüğü, E. Pakarskay'ın yine 4 ciltlik Yakut sözlüğü. Meydan Atatürk ve Türklerin Saklı Tarihi, sayfa 182-185. Atatürk'ün dil devriminin en temel ayaklarından biri hiç şüphesiz Türk dil tezidir. Türk dil tezinin Türk tarih tezini tamamlaması amaçlanmıştır. Türk tarih tezi, Türklerin binlerce yıl önce Orta Asya'dan dünyanın dört bir yanına yayıldıklarını tarihe ve arkeolojiye dayanarak ortaya koyarken, Türk dil tezi ise bu eski Türklerin gittikleri her yere uygarlıklarını, özellikle de dillerini götürdüklerini yazı ve dil bilme dayanarak ortaya koymuştur. Atatürk, Türk tarih tezini ve Türk dil tezini aşağı yukarı aynı dönemlerde ortaya atmıştır. Nitekim Atatürk, Nisan 1931'de Türk Tarih Kurumu'nun, Temmuz 1932'de ise Türk Dil Kurumu'nu kurmuştur. Aynı amaca hizmet eden bu iki ayrı tezin tarih ve dil kurultaylarında enine boyuna tartışılmasını istemiştir. Bu çerçevede tarih kongrelerinde tarih teziyle birlikte dil tezi de tartışılırken, dil kurultaylarında da dil teziyle birlikte tarih tezi de tartışılmıştır. Tarih ve dil kurultaylarında, kongrelerinde tarih ve dille birlikte en çok konuşulan konu antropolojidir. Buna ileride ayrıntılı olarak değinilecektir. Tarih ve dil tezlerinin en önde gelen savunucularından Afet İnan, Atatürk'ün tarih ve dil tezlerini aynı dönemde birlikte ele almaya nasıl karar verdiğini şöyle anlatmıştır. Atatürk tarih çalışmalarının yanında Türk dilinin bilimsel bir inceleme konusu olmasını istemiştir. Tarihte uygarlığı incelenen Türk kavimlerinin dil hazinesi ihmal edilemezdi. Onun için tarih konularını aydınlatacak belgelerde dil konuları önde geliyordu. 1932 yılının Temmuz ayında toplanacak olan Türk Tarih Kongresi hazırlıkları esnasında okunan tezlerin tartışmaları Atatürk'ün huzurunda yapılıyordu. İşte bu tarih çalışmaları ilerlerken Atatürk dil konusunda ele almak gerektiğini hissetmişti. Çünkü tarihi konuların işlenmesi esnasında filolojik, etimolojik araştırmaların zorunlu olduğu ortaya çıkıyordu. Atatürk, dil teorilerini açıklayan kitaplar okuyor ve her tarihi konu içinde dil belgeleriyle çözülecek konular olduğuna inanıyordu. İşte özellikle bu 1. Tarih Kongresi'nin hazırlıkları esnasında kendisini bu konuların çok meşgul ettiğini gözlemlemiştim. Tarihe yardımcı olarak dil incelemelerini aynı dernek içinde bir kol olarak ayırmayı konuşmaları esnasında bizlere telkin ediyordu. İnan AGE sayfa 293. Türk Dil Tetkik Cemiyeti, Türk Dil Kurumu kurulduğunda dil işlerinde izlenecek yol şöyle belirlenmiştir. Önce kurultayı toplamak, tezi orada anlatmak, dil uzmanlarının, ediplerin, şairlerin, gazetecilerin, öğretenlerin düşüncelerini dinlemek, bütün milleti kendi dilinin işlerinde bilgilendirmek, yönetmeliği, programı kurultayda konuşturmak. Merkez heyetini ona seçtirmek, sonra hızla çalışmaya geçmek. Ruşen Eşref Ünaydın, Türk Dil Tetkik Cemiyeti kurulduğundan ilk kurultaya kadar hatıralar, Ankara 1933, sayfa 16, 27. ayrımın sonu sayfa 374.